Stephen King, 4 numaralı otopsi odası. Seslendiren Akın Altan. Bir süredir öyle bir karanlık içindeydim ki, ne kadar sürdüğü hakkında bir fikrim yok. Hala baygın olduğumu sandım. Sonra yavaşça, baygın, insanların karanlık içindeki hareketi algılayamayacaklarını ve o hareketle birlikte gıcırdayan bir tekerlekten çıktığı belli olan ritmik sesi duyamayacaklarını düşündüm. Ve aynı zamanda başımın tepesinden topuklarıma dek bir temas hissediyordum. Plastik ve kauçuk olabilecek bir şeyin kokusunu alıyordum. Bu baygınlık olamazdı ve bu hisler bir rüya görüyor olduğumu düşünebilmem için fazlasıyla gerçekti. O halde bana neler oluyordu? Kimdim? Ve bu bir rüya değilse neydi? Gıcırdayan tekerleğin aptal ritmi kesildi ve hareket durdu. Etrafımı saran ve kauçuk gibi kokan şeyden bir hışırtı duyuldu. Bir ses sordu. Hangisi dediler? Bir duraksama. İkinci ses. Dörttü sanırım. Evet, dört. Tekrar hareket etmeye başladık ama bu kez daha yavaştı. Artık hafif ayak sesleri duyabiliyordum. Muhtemelen yumuşak tabanlı ayakkabılar. Belki spor ayakkabı giyiyorlardı. Beni tekrar durdurdular. Hafif bir fıkırtının ardından bir uğultu oldu. Galiba açılan kapının havalı menteşesinin çıkardığı sesti. ''Neler oluyor?'' diye haykırdım ama haykırışım sadece beynimde kaldı. Dudaklarım kıpırdamıyordu. Dudaklarımı ve ağzımın içinde hareketsiz duran dilimi hissedebiliyor ama kıpırdatamıyordum. Üzerinde yattığım şey tekrar ilerlemeye başladı. Tekerlekli bir yatak mıydı? Evet. Daha doğrusu bir sedye. Uzun zaman önce, Lyndon Johnson'ın Asya'daki lanet olası küçük macerasında bunlarla bir deneyimim olmuştu. Anladığım kadarıyla bir hastanedeydim. Başıma 23 yıl önce neredeyse adım olmama sebep olacak patlama gibi kötü bir şey gelmişti ve ameliyat edilecektim. Bu fikir, içinde pek çok akla yatkın yanıtı barındırıyordu. Ama hiçbir yerim acımıyordu. Aklımı kaçıracak kadar dehşete düşmüş olmam haricinde gayet iyiydim. Ve eğer bunlar beni ameliyathaneye götüren hademelerse niçin göremiyordum? Neden konuşamıyordum? Üçüncü bir ses. Bu tarafa çocuklar! Tekerlekli yatağım yön değiştirdi. Bu arada kafamın içinde aynı soru yankılanıyordu. Başımı ne tür bir belaya soktum? Bu kim olduğuna bağlı değil mi? Diye sordum daha sonra kendime. En azından kim olduğum sorusunun cevabını artık bulmuştum. Ben Howard Cottrell'dim. Bazı iş arkadaşlarım tarafından Fatih Howard olarak çağrılan bir borsa simsarı. İkinci ses, tam başımın üzerinden. Bugün çok güzel görünüyorsun doktor. Dördüncü ses, bir kadına ait ve serin kanlı. Senin tarafından beğenilmek her zaman çok hoş, Rusty. Biraz acele edebilir misin? Bebek bakıcısına 7'den önce evde olacağımı söyledim. Ailesiyle yemeğe çıkacakmış. 7'den önce. Demek hala öğle sonrası. Belki akşamüstüydü. Ama ben zifiri bir karanlığın içindeydim. Neler oluyordu? Daha önce neredeydim? Ne yapıyordum? Neden telefonlarla boğuşmuyordum? Çünkü bugün cumartesi. Diye fısıldadı derinden bir ses. Sen. Bir ses. Tok. Sevdiğim bir sesti. Neredeyse onu duymak için yaşadığım ses. Bu neyin nesiydi? Elbette topa vuran golf sopasının sesi. Oyunun ilk vuruşu. Ayakta durmuş, topun havada süzülmesini izliyordum. Birileri beni omuzlarımdan ve dizlerimin altından tutarak kaldırdı. Çok korktum ve çığlık atmaya çalıştım. Hiçbir ses çıkmadı. Veya belki çıktı ama çok zayıftı. Belki altındaki tekerleğin gıcırtısından bile hafif. Belki o kadar bile değildi. Muhtemelen hayalimin bir ürünüydü. Sonsuz bir karanlık içinde havadaydım. Hey! Sakın beni düşürmeyin. Belim iyi sayılmaz demek istedim ama dudaklarım ve çenem yine kıpırdamadı. Dilim hala ölü bir köstebek gibi ağzımın içinde duruyordu. Aklıma korkunç bir düşünce geldi ve hissettiğim korkunun derecesi paniğe yaklaştı. Ya beni ters bir pozisyonda koyarlarsa ve dilim geri kayıp nefes borumu tıkarsa? O şekilde nefes alamazdım. Biri için dilini yuttu dediklerinde kastettikleri de bu değil miydi? İkinci ses, Rusty. Bak bu hoşuna gidecek doktor. Adam Michael Bolton'a benziyor. Kadın doktor, o da kim? Üçüncü ses, en fazla 20 yaşında olan bir gencin sesi. Zenci olmaya özenen beyaz bir şarkıcı. Bu adamın o olduğunu sanmıyorum. Bunun üzerine gülüşmeler oldu. Bayan doktor da biraz şüpheyle katılmıştı ve minderli bir masaya benzeyen yere bırakıldığımda Rusty bir başka espri yaptı. Görünüşe bakılırsa bir stand-up gösterisine yetecek kadar malzemesi vardı. Ama ben söylediklerindeki komik noktayı yakalayamadım. Çünkü buz gibi bir dehşet beni dondurmuştu. Dilim soluk borumu tıkarsa nefes alamazdım. Bu düşünce aklımdan geçmişti ama yeni, korkunç bir düşünce onun yerini aldı. Ya zaten nefes almıyorsam? Ya ölmüşsem? Ya ölüm böyle bir şeyse? Duruma uyuyordu. Her şey korkunç bir bulmacanın parçaları gibi yerine oturuyordu. Karanlık, plastik kokusu. O günlerde Fatih'e vardım. Olağanüstü borsa simsarı. Derrimon'u Kıpıl Country Club'daki diğer üyelerin kabusu. Dünya üzerindeki ünlü golf sahalarının gediklisi. Ama 71'de Mekong Deltası'nda tıbbi yardım ekibinin bir parçası olan, köpeğini gördüğü rüyadan yaşlı gözlerle uyanan korkmuş bir gençtim ve bu hissi, bu kokuyu tanımıştım. Ulu Tanrım, bir ceset torbasının içindeydim. İlk ses, şunu imzalar mısınız doktor? Biraz bastırsanız iyi olur. 3 kopya üst üste. Kağıdın üzerinde gezen kalemin sesi duyuldu. İlk sesin sahibinin doktora bir dosya uzattığını hayal edebiliyordum. Ah sevgili İsa, ne olur ölmüş olmayayım. Çığlık atmaya çalıştım ama yine hiç ses çıkmadı. Aman nefes alıyorum, değil mi? Yani nefes aldığımı hissetmiyorum ama ciğerlerim iyi. Uzun süre su altında kalınca olduğu gibi hava için yırtılmıyor. Bu iyiyim demektir, değil mi? Ama ölüysen, diye mırıldandı derinden gelen ses. Ciğerlerin hava için zaten yırtılmaz, değil mi? Hayır. Çünkü ölülerin akciğerlerinin oksijene ihtiyacı olmaz. Ölülerin ciğerleri durumu öylece kabullenir. Rusty, cumartesi akşamı ne yapıyorsun doktor? Ama ölmüşsem nasıl oluyor da hissediyorum? İçinde olduğum torbanın kokusunu nasıl alıyorum? Bu sesleri, doktorun cumartesi günü Rusty ismindeki. Ne ses, ne tesadüf. Köpeğini yıkayacağını söylemesini ve gülmelerini nasıl duyuyorum? Ölmüşsem, Oprah'ın programına katılan insanların hep bahsettiği beyaz ışığı neden görmüyorum? Neden hala buradayım? Fermuar sertçe açıldı ve kendimi bembeyaz bir aydınlığın içinde buldum. Bir kış günü bulutların arasından yüzünü gösteren güneş gibi kör ediciydi. Gözlerimi kısmaya çalıştım ama olmadı. Göz kapaklarım bozulmuş panjurlar gibiydi. Bir yüz, parlak bir yıldızdan değil, tavandaki floresan lambadan gelen ışığın bir kısmını engelleyerek üzerime doğru eğildi. 25 yaşlarında yakışıklı bir adamdı. Baywatch veya Melrose Place gibi dizilerde görmeye alışık olduğumuz yakışıklı karakterleri andırıyordu. Ama onlardan bir nebze daha zeki olduğu söylenebilirdi. Özensizce taktığı yeşil ameliyat kepinin altından taşan siyah saçları gördü. Yeşil bir önlük giymişti. Gözleri, kızların uğruna ölebileceklerini söyledikleri renkte kobalt mavisiydi. Elmacık kemiklerinin üzerinde belli belirsiz çiller vardı. ''Hey, vay canına!'' dedi üçüncü ses. ''Bu adam gerçekten de Michael Bolton'a benziyor. Yüzü belki biraz daha uzun.'' Yakınlaştı. Maskesinin ensesinden sarkan yeşil bağcıklarından birinin ucu alnıma sürttü. Ama evet, benzerlik çok dikkat çekici. Hey Michael, bize bir şarkı söyle. Söylemeye uğraştığım şarkı imdattı. Ama tek yapabildiğim ölü, donuk gözlerle bakmaktı. Ölümün böyle olup olmadığını, ölü olup olmadığını, kanın pompalanması kesilince herkesin buraya gelip gelmediğini bilmiyordum. Hala yaşıyorsam bu genç adam göz bebeklerimin ışıkla karşılaşınca küçüldüğünü nasıl görmedi? Bu sorunun cevabını biliyordum. Ya da bildiğimi sanıyordum. Göz bebeklerim küçülmemişti. Onun için parlak ışık bu kadar acı veriyordu. Alnıma sürten bağcık bir tüy gibiydi. İmdat diye haykırdım muhtemelen bir stajyer veya hala tıp öğrencisi olan Bay Watch yakışıklısına. Lütfen yardım edin. Dudaklarım titremedi bile. Üzerime eğilen yüz geri çekildi. Alnıma sürtünen bağcık uzaklaştı ve parlak beyaz ışık başka tarafa çeviremediğim gözlerime ve beynime doldu. Tecavüze benzeyen, cehennem gibi bir duyguydu. Uzun süre bu ışığa bakmak zorunda kalırsam kör olacağımı düşündüm ve körlük ne büyük bir rahatlama olacaktı. Tok! Golf sopasının topa vurduğu an çıkan ses. Ama bu kez vuruş daha düz, ellerde beliren his kötüydü. Top havadaydı. Büyük bir yay çizerek uçuyor, uçuyor, uzaklaşıyor. Kahretsin! Engebeli bölümdeydim. Görüş alanıma bir başka yüz girdi. Üzerinde yeşil değil, beyaz bir önlük olan, dağınık kızıl saçlı biri. Pek zeki birine benzemiyordu. Karşımdaki yüz sadece rastliğe ait olabilirdi. Yüzünde, zavallı kolunda, sütyen sıkılarını çekmek için doğdum dövmesi olan liseli bir çocuğa has aptal bir gülümseme vardı. Michael diye bağırdı Rusty. Tanrım, çok iyi görünüyorsun ahbap. Seninle tanışmak ne büyük şeref. Hadi bize bir şarkı söyle, koca adam. Ölüler diyarı listelerinin zirvesindeki şarkıyı söyle. Arkadan bir yerden artık bu sulluklara eğleniyormuş gibi bile yapmayan doktorun soğuk sesi duyuldu. Kes şunu Rusty. Sonra sesi yön değiştirdi. Hikaye nedir Mike? Mike, ilk sesin sahibiydi. Rusty'nin partneri. Sesi, büyüdüğünde Andrew Disclay olmak isteyen bir adamla çalışıyor olmaktan utanç duyuyor gibi geliyordu. Derry Mooney'de 14. delikte bulunmuş. Sahanın dışında engebeli bölümdeymiş. O tarafta oynayan 4 adamdan biri çalının altından çıkan bacağını görmemiş olsaydı şimdiye kadar bir karınca çiftliğine dönmüş olurdu. Başımın içinde o sesi tekrar duydum. Tok! Ama bu kez sesi çok daha nahoş bir başka ses izlemişti. Golf sopamı savunurken ucunu çarptığım çalıların hışırtısı. Zehirli sarmaşıkların olduğu söylenen 14. delik. Zehirli sarmaşıklar ve Rusty yüzünde aptalca bir ifadeyle bana bakmaya devam ediyordu. İlgisini çeken ölüm değil, Michael Bolton'a olan benzerliğimdi. Oo evet, bu benzerliğin ben de farkındaydım. Birkaç kadın müşteriyle olduğum zamanlar hariç bunu pek gündeme getirmemeye çalışırdım. Böyle şeyler çok kullanıldığında etkisini çabucak kaybederdi. Ve bu şartlar altında... Tanrım! İlk müdahaleyi yapan kimmiş? Diye sordu kadın. Kazalyan mı? Hayır, dedi Mike. Ve bir süre için bakışlarını bana çevirdi. Rusty'den en az 10 yaş büyüktü. Siyah saçlarının arasında birkaç gri tel göze çarpıyordu. Gözlükleri vardı. Nasıl oluyor da bu insanların hiçbiri hala hayatta olduğumu göremiyor? Onu bulan 4 adamdan biri doktormuş. Birinci sayfadaki imza da ona ait. Görüyor musunuz? Kağıt hışırtıları. Tanrım, Jennings. Onu tanıyorum. Gemi büyük tufandan sonra Ağrı Dağı'na indiğinde Nuh peygamberin ilk kontrolünü de o yapmış olmalı. Rusty'ye espriyi anlamış görünmüyordu ama yine de suratıma doğru böğürürcesine güldü. Nefesinde öğle yemeğinde yediği soğanların kokusu vardı ve bu kokuyu alabildiğime göre nefes alıyor olmalıydım. Öyle olmalıydı değil mi? Ama bunun üzerinde düşünmeme fırsat kalmadan Rusty iyice eğildi ve içimde bir umut patlaması oldu. Bir şey görmüştü. Bir şey görmüş ve suni teneffüs yapmaya karar vermişti. Tanrı seni korusun Rusty.
Tanrı seni ve soğan kokulu nefesini korusun.
Ama yüzündeki aptalca gülümseme değişmemişti ve ağzını benimkine yaklaştıracağı yerde parmaklarıyla çenemi kavradı. Bir kenarı baş parmağıyla, öbür tarafı diğer parmaklarıyla tutuyordu.
Yaşıyor! Diye haykırdı Rusty. Yaşıyor ve Michael Bolton 4 numaralı oda hayranlar kulübü için şarkı söyleyecek.
Parmaklarının baskısı arttı. Uyuşturucu etkisi altındaymışım gibi çok hafif bir sızı vardı. Ve dişlerimi birbirine çarpıtarak çenemi sertçe aşağı yukarı oynatmaya başladı. Bir yandan da Percy Sledge'in kafasını patlatacak detona bir sesle kulaklarını tırmalayarak şarkı söylüyordu. Çenem, elinin sert hareketiyle açılıp kapanıyor, dilim, hareketli bir su yatağının üzerinde yatan ölü bir köpek gibi yükselip alçalıyordu.
''Kes şunu!'' diye tersledi onu doktor kadın. Gerçek bir şok yaşadığı sesinden anlaşılıyordu. Bunu muhtemelen hissetmiş olan Rusty durmadı ve neşeyle yaptığını sürdürdü. Parmakları artık yanaklarıma batıyordu. Donmuş gözlerim kör kör yukarı bakıyordu. Rusty şarkıya devam ediyordu. Sonra kadını gördüm. Yeşil önlük giymişti ve boğazına bağladığı kepi ensesinden sarkıyordu. Kısa, kahverengi saçları geriye doğru taranmıştı. Erkeksi ama aynı zamanda güzel bir kadındı. Kısa tırnaklı ellerinden biriyle Rusty'yi yakaladı ve geri çekti. ''Hey!'' dedi Rusty bozuk bir sesle. ''Bırak beni.'' ''O halde sen de onu rahat bırak.'' dedi kadın. Sesinde belirgin bir öfke vardı. ''Sulluklarından bıktım artık Rusty. Bir daha olursa hakkında olumsuz bir rapor yazacağım.'' ''Hey, sakin olun.'' dedi Bay Boç yakışıklısı doktorun asistanı. Patronu ve Rusty'nin hemen orada birbirlerine girmesinden korkuyor gibiydi. ''Hadi bu konuyu kapatalım.'' ''Neden bana böyle cadılık yapıyor?'' dedi Rusty. Sesinin daha gücenmiş çıkmasına gayret ediyor, hatta mızmızlanıyordu. Sonra sesinin tonu hafifçe değişti. ''Neden bana böyle kötü davranıyorsun? Yoksa adet döneminde misin?'' Doktorun sesi tiksinti doluydu. ''Çıkarın şunu buradan.'' Mike, ''Hadi Rusty, gidip defteri imzalayalım.'' Rusty, ''Tamam ve biraz temiz hava alalım.'' Ve ben tüm bunları bir radyo yayınıymış gibi dinliyordum. Ayak sesleri kapıya doğru uzaklaştı. Alınmış olan ve sıkıntıyla homurdanan Rusty, doktorun neden ruh halini daha önceden belirtmediğini düşündü. Böylece herkes bilirdi. Yumuşak tabanlı ayakkabıların çıkardığı seslerin yerini aniden lanet olası topumu bulmak için çalılara vurduğum sopamın çıkardığı hışırtılar aldı. Topun fazla derine gitmediğinden emindim. O halde neredeydi bu kahrolası? Tanrım, 14. delikten nefret ediyordum. Zehirli sarmaşık olduğu söyleniyordu ama bu sık çalıların arasında daha tehlikeli bir şey. Sonra bir şey beni ısırmıştı, değil mi? Evet, bundan neredeyse eminim. Sol baldırımdan, beyaz spor çorabımın hemen üst kısmından ısırılmıştım. Önce bir noktaya yoğunlaşan, ardından yayılan keskin bir acı. Ve ardından zifiri karanlık. Sedye üzerinde. Bir ceset torbasının içinde Mike'ın ''Hangisi?'' dediler ve Rusty'nin ''Dörtlü sanırım, evet dört'' sesini duyana dek. Bir çeşit yılan olduğunu düşünmek istiyordum ama belki bunun sebebi topumu ararken aklımda yılanların olmasıydı. Bir böcek de olabilirdi. Tek hatırladığım bir acı dalgasıydı ve ne olduğu aslında o kadar da önemli değildi. Değil mi? Önemli olan hala hayatta olduğum ve onların bunu bilmediğiydi. Şanslı olduğum söylenemezdi elbette. Doktor Jennings'i tanıyordum. 11. delikte diğer 3 arkadaşı ve onunla konuşmuştum. İyi bir adamdı ama fazla yaşlıydı. Bunak, öldüğümü söylemişti. Ardından uyuşuk yeşil gözleri ve şımarık liseli sırıtışıyla Rusty'ye ölü olduğumu ilan etmişti. Doktor hanım, Bayan Sisko Kid henüz bana bakmamıştı bile. Belki yakından baktığında... ''Bu serseriden nefret ediyorum.'' dedi doktor kapının kapanmasının ardından. Artık sadece 3 kişiydik. Ama elbette Bayan Sisko Kid sadece 2 kişi olduklarını sanıyordu. Bütün serseriler neden beni buluyor Peter? Bilmiyorum dedi Bay Melrose Plus. Ama Rusty özel bir vaka. En önde gelen serserilere bile taş çıkartır. Beyni ölü olduğu halde yürüyebilen bir mucize. Doktor güldü ve bir metal sesi duyuldu. Bu sesin ardından beni öylesiye korkutan başka sesler geldi. Birbirine çarpan çelik aletlerin sesi. Sol tarafımdan geliyordu ve görüş alanımın dışında olmasına rağmen ne yapmaya hazırlandıklarını anladım. Otopsi. Beni kesmek için hazırlık yapıyorlardı. Howard Cottrell'in kalbini çıkarıp hangi sebeple pes etmiş olduğunu bulmaya çalışacaklardı. "Bacağım!" diye haykırdım beynimin içinde. "Sol bacağıma bakın. Sorun orada. Kalbimde değil." Belki de her şeye rağmen gözlerim parlak ışığa uyum sağlamıştı. Şimdi görüş alanımın üst köşesinde paslanmaz çelikten bir aleti görebiliyordum. Dev bir dişçi aletini andırıyordu ama ucunda delgi yoktu. Bu bir testereydi. Beynin derinliklerinden sadece Riziko, oynarken gerekebilecek ilginç bilgilerin saklandığı yerden aletin ismini bile buldum. Bu bir gigli testeresiydi. Kafatasının tepesini kesip açmak için kullanılıyordu. Elbette bunu saçlarınız ve yüzünüzle birlikte tüm kafa derinizi bir çocuğun cadılar bayramı maskesi gibi çekip çıkardıktan sonra yapıyorlardı. Sonra beyninizi dışarı çıkarıyorlardı. Birbirine çarpan metal sesleri devam ediyordu. Sonra bir sessizlik oldu. Ardından öyle yüksek bir metalik ses duyuldu ki, yapabilsem vücudumun yerinden sıçraması işten değildi. "Perikardiyel kesiyi sen yapmak ister misin?" diye sordu doktor. Pete, temkinli bir ifadeyle sordu. "Yapmamı istiyor musun?" Doktor Sisko, iyilik olarak sorumluluk veren birinin nazik sesiyle, "Evet, sanırım istiyorum," dedi. "Pekala," dedi diğeri. "Yardımcı olacak mısın?" "Güvenilir yardımcı pilotun olacağım," diyerek güldü doktor. Kahkahasını bir şık şık sesiyle vurguladı. Havayı biçen makasın sesiydi. Şimdi panik, kafamın içinde çatı katında hapsolmuş bir sığırcık sürüsü gibi çırpmıyordu. Vietnam çok uzun yıllar öncesinde kalmıştı ama orada yarım düzine kadar otopsi görmüştüm. Doktorlar buna çadır gösterisi otopsileri diyorlardı. Ve Sisko ile Panko'nun ne yapmak üzere olduklarını biliyordum. Geniş tutma halkaları olan makasın uçları uzun ve keskindi. Çok keskindi. Yine de kullanmak için büyük bir güç gerektiriyordu. Alt uç, karna bir tereyağı külçesiymiş gibi rahatça giriyordu. Ardından kırt, solar plexustaki sinir yumağından geçip üzerindeki kas ve tendon yığınından geçecekti. Sonra sternuma girecekti. Makasın uçları bu kez bir araya geldiğinde kemik ayrılacak, kaburgalar çürük bir iple birbirine bağlanmış fıçılar gibi dağılacak, bu sırada sert bir ses çıkacaktı. Sonra süpermarketlerdeki et bölümlerinde tavukları parçalamak için kullanılan aletlere fazlasıyla benzemekte olan makas, kırt, kırt, kırt, kemikleri ayıracak, kasları parçalayacak, akciğerleri serbest bırakacak, ardından trakeye yönelerek, Fatih o vardı, hiç kimsenin yemeyeceği bir şükran günü yemeğine çevirecekti. Tiz, rahatsız edici bir vızıltı duyuldu. Bu, dişçi aletine kesinlikle benziyordu. Pete, acaba... Anaç sesli Doktor Sisko, hayır, bunlar şak şak nasıl yapacağını gösteriyordu. Bunu yapamazlar, diye düşündüm. Beni kesemezler. Hissedebiliyorum. Hissedebiliyorum. Neden? Diye sordu Pete. Çünkü ben öyle istiyorum, dedi doktor. Sesindeki anaç ifade neredeyse kaybolmuştu. Yalnız olduğunda Pete, ufaklık, istediğin gibi yapabilirsin. Ama Katie Harlan'ın otopsi odasında işe perikardiyel makasla başlayacaksın. Otopsi odası. İşte. Sonunda açıkça duymuştum. Bütün tüylerimin diken diken olması gerekiyordu ama elbette bu söz konusu değildi. Cildim düzgündü. Unutma dedi Doktor Erwin. Sesi artık ders veren bir öğretmeni andırıyordu. Süt sağma makinesini kullanmayı herkes becerebilir. En iyisi ellerle yapılan iştir. Sesinde belli belirsiz bir ima vardı. Anlaşıldı mı? Tamam dedi Pete. Yapacaklardı. Bir şekilde ses çıkarmadığım veya hareket etmediğim takdirde gerçekten beni keseceklerdi. Makasın ilk müdahalesiyle kan fışkırırsa bir şeylerin yanlış olduğunu anlayacaklardı. Ama o zaman muhtemelen çok geç olacaktı. İlk kırt sesinin duyulmasının ardından kaburgalarım kollarıma doğru açılacak, kalbim kanla parlayan yuvasında ışıkların altında çılgınca çarparak tüm dikkatimi göğsümde topladım. İttim veya denedim. Ve bir şey oldu. Bir ses çıkardım. Çoğu kapalı duran ağzımın içinde kayboldu ama sesi duydum ve burnumda da hissettim. Alçak bir mırıltıydı. Konsantre olup sahip olduğum tüm gücü toplayarak tekrar denedim. Ve bu kez burun deliklerimden sigara dumanı gibi çıkan biraz daha kuvvetli bir ses duydum. Aklıma çok, çok uzun bir süre önce izlediğim Alfred Hitchcock televizyon programı geldi. Programda Joseph Cotton bir araba kazasında felç oluyor ve hala hayatta olduğunu diğerlerine sonunda döktüğü tek bir gözyaşıyla anlatabiliyordu. Ve hiçbir şey olmasa bile bu minicik, sivrisinek vızıltısına benzeyen ses, yaşıyor olduğumu, çürümekte olan kendi bedenimde hapis kalmış bir ruh olmadığımı bana kanıtlıyordu. Tüm konsantrasyonumu odakladım, havanın burun deliklerimden gelip boğazıma, sonradan akciğerlerime doğru yolculuk etmesini hissettim ve gençlik yıllarımda Lane İnşaat Şirketi'nde olduğundan, tüm hayatımda olduğundan daha fazla çaba göstererek tekrar ses çıkarmaya çalıştım. Bu kez hayatım için çırpınıyordum ve beni duymaları gerekiyordu. Tanrım, duymaları gerekiyordu.
Biraz müziğe ne dersin? Diye sordu doktor. Marty Stewart var. Tony Bennett. Pete umutsuzluk dolu bir ses çıkardı. Zorlukla duydum ve önce doktorun ne söylediğini anlamadım. Muhtemelen merhamet ifadesi içeriyordu. Pekala, dedi kadın gülerek. Rolling Stones da var.
Sahi mi?
Elbette. Göründüğüm kadar eski kafalı değilimdir Peter. Öyle demek istemedim. Sesi telaşlıydı.
Beni dinleyin. Başımın içinde haykırdım. Donuk gözlerim parlak ışığa bakmaya devam ediyordu. Gevezelik etmeyi bırakın ve beni dinleyin. Boğazımdan daha çok hava geçtiğini hissettim. Ve bana her ne olmuşsa geçmekte olduğu fikrine kapıldım. Ama bu, o an aklımdan geçenler arasında minik bir detaydı. Belki gerçekten geçiyordu ama çok kısa bir süre sonra benim için iyileşmek diye bir şey söz konusu olmayacaktı. Var olan tüm enerjimi, sesimi onlara duyurma çabasına odaklamıştım. Ve bu kez beni duyacaklardı. Biliyorum.
Stones dinleyeceğiz o halde, dedi doktor. Yoksa ilk perikardiyal kesimin şerefine bir koşu gidip bir Michael Bolton CD'si almamı mı isterdin?
Hayır, lütfen, dedi Pete umutsuzca ve ikisi birden güldüler. Sesi tekrar çıkarabilmiştim ve bu kez daha yüksekti. Umduğum kadar değildi ama öncekilere nazaran daha güçlüydü. Yeterince yüksek olmalıydı. Beni duyacaklardı. Duymaları şarttı. Tam tüm gücümü toplayıp sesi hızla katılaşan bir sıvı gibi burnumdan çıkarmaya başlamıştım ki, o da gürültülü bir gitar melodisiyle doldu ve Mick Jagger'ın sesi kulaklarımda çınladı.
''Kız şunu!'' diye bağırdı Doktor Sisko komik bir şekilde müziği bastırarak ve tüm bu gürültüler arasında umutsuzca burnumdan çıkardığım hafif mırıltı, bir dökümhanedeki fısıltı gibi eriyip yok oldu. Doktor tekrar üzerime doğru eğildi. Plexi göz koruyucusu ve ağzı üzerine de ince bir maske taktığını gördüğümde içimi yeni bir dehşet dalgası sardı. Omzu üzerinden arkasına baktı. ''Onu senin için soyacağım.'' dedi Pete ve eldivenli elinde bir bistürü olduğu halde Rolling Stones'un gök gürültüsünü andıran gitar sesi eşliğinde üzerime doğru eğildi. Ümitsizce ses çıkarmaya çalıştım ama bir yararı olmadı. Ben bile kendimi duyamıyordum. Bistürü indi ve kesti. Başımın içinde bir çığlık attım ama hiçbir acı duymuyordum. Polo tişörtüm iki parça halinde yanlara düştü. Pete'in hala hayatta olduğunu bilmediği hastasının üzerinde ilk pelikardiyelini yaptığında ikiye ayrılacak kaburgalarım gibi ayrıldı. Kaldırıldım. Başım geriye sarktı ve bir an için doktor gibi maske ve koruyucu gözlük takmış, çelik bir masanın üzerinde duran korkunç aletleri kontrol etmekte olan Pete'i baş aşağı gördüm. Aletlerin içinde ilk göze çarpan devasa makaslardı. Keskin uçları saten gibi zalimce parlayan çelik makaslara baktım. Sonra tekrar yatırıldım ve bu kez tişörtüm üzerimde değildi. Yarı çıplaktım. O da soğuktu. ''Göğsüme bak!'' diye haykırdım doktora. ''Solunumum ne kadar zayıf olursa olsun göğsümün yükselip indiğini görmen gerek. Tanrı aşkına, sen lanet olası bir uzmansın.'' Doktor, sesini müziği bastırması için yükselterek odanın diğer tarafına baktı. Mick Jagger'ın söylediği bu aptal şarkıyı cehennemin kuytu köşelerinde sonsuza dek duyacaktım. Ne diyorsun? Sence şort mu, slip mi? Neden bahsettiklerini anladığımda içimi korku ve öfke karışımı bir duygu sardı. Elbette şort, diye bağırdı diğeri. Adama bir baksana. Aşağılık herif, diye bağırmak istedim. Kırkını geçen herkesin paçalı don giydiğini mi sanıyorsun? Muhtemelen kırkına geldiğinde başka türlü düşüne... Doktor, Bermuda pantolonumun düğmesini açtı ve fermuarımı indirdi. Başka şartlar altında olsak, böyle güzel, biraz sert ama evet, yine de güzel bir kadın tarafından suyuluyor olmak beni son derece mutlu ederdi. Ama bugün, kaybettim Pete, dedi. Slip giyiyormuş. Bana bir papel borçlusun. Maaş günü veririm, dedi diğeri yaklaşarak. Yüzü doktorunkinin yanında belirdi. Koruyucu gözlükleriyle uçan dairelerine kaçırdıkları bir yaratığı inceleyen iki uzaylı gibiydiler. Gözlerime bakmalarını, onları gördüğümü anlamalarını istiyordum ama bu iki aptal iç çamaşırımla daha çok ilgileniyordu. ''Oho, hem de kırmızıymış.'' dedi Pete. ''Çok havalı.'' ''Daha çok pembeyi andırıyor.'' dedi doktor. ''Kaldırabilir misin Pete?'' ''Adam bir ton ağırlığında. Kalp krizi geçirmesine şaşmamalı. Bu sana bir ders olsun.'' Formdayım diye haykırdım. Hatta muhtemelen senden daha formdayım kaltak. Kalçam aniden güçlü bir çift el tarafından kaldırıldı. Sırtım kütledi ve bu ses üzerine kalbim tekledi. Affedersin ahbap, dedi Pete. Pantolonum ve iç çamaşırım olmayınca odadaki soğuğu iyice hissettim. Önce bir ayak, dedi kadın ayağımı kaldırarak. Sonra diğeri. Çorapları çıkara. Aniden durdu ve içimde bir umut ışığı belirdi. ''Hey Pete!'' ''Evet. Erkekler golf oynarken genellikle Bermuda pantolon ve makosenler mi giyer?'' Arka tarafında... Tabii sesin sadece kaynağı oradaydı. Kendisi odanın her tarafını sarıyordu. Rolling Stones, Emotional Rescue'ye geçmişti. Acaba Mick Jagger sıska kıçına 3 dinamit çubuğu sokulsa nasıl dans ederdi? ''Bana soracak olursan bu adam belasını arıyormuş.'' diye devam etti kadın. ''Golf oynarken o son derece çirkin, golf oynayanlara has ayakkabıların giyildiğini sanıyordum.'' ''Evet, öyle ayakkabılar da var ama giyilmeleri bir mecburiyet değil.'' dedi Pete. Eldivenli ellerini yüzümün üst tarafına doğru uzattı. Parmaklarını iç içe geçirdi ve hafifçe geriye büktü. Eklemleri kütürderken talk pudrası zerreleri, minik kar taneleri gibi havada uçuştu. En azından henüz değil. Bowling ayakkabıları gibi değil yani. Ayağında bowling ayakkabıları olmadığı halde oynuyorken yakalanırsan eyalet hapishanesini boylayabilirsin. Sahi mi? Evet. Ateş ölçümünü ve dış muayeneyi sen halletmek ister misin? Hayır, diye haykırdım. Hayır. O daha bir çocuk sayılır. Ne yapıyorsun? Aynı düşünce kendi aklından da geçmiş gibi görünen Pete ona baktı. ''Şey, bu tam olarak kurallara uygun sayılmaz değil mi Kedi? Yani...'' O konuşurken doktor alaylı bir ifadeyle etrafına bakındı ve içimde bir ses benim için çok kötü haberler olduğunu söyledi. Ne kadar ciddiydi bilmiyordum ama Sisko yani Doktor Kate Erlen koyu mavi gözlü Petty'den hoşlanıyordu. ''Ulu tanrım, beni felç olmuş halde golf sahasından almışlar ve General Hospital dizisinin bir bölümüne atmışlardı.'' Bu haftaki bölümün ismi de 4 numaralı otopsi odasında filizlenen aşk olmalıydı. Vay canına, diye gizemli bir ifadeyle fısıldadı doktor. Ben burada ikimizden başka kimse göremiyorum. Kayıt? Henüz başlamadı, dedi kadın. Ve başladıktan sonra her aşamada hemen yanı başında olacağım. Tabii herhangi biri öğrenecek olursa, çoğunlukla gözüm üzerinde olacak zaten. Tek yapmak istediğim grafikler ve slaytlardan kurtulmak. Ama için rahat etmeyecekse... Evet, diye bağırdım yüzüm kıpırdamaksızın. İçin rahat etmesin. Hem de hiç etmesin. Kesinlikle etmesin. Ama en fazla 24'ündeydi ve alanını sadece tek bir anlama gelebilecek şekilde işgal etmiş bu sert, güzel kadına ne söyleyecekti? Hayır, anneciğim, korkuyorum mu? Ayrıca bu işi yapmak da istiyordu. Gözlerinin içinde yanan istek ateşini koruyucu gözlükler ardından bile görebiliyordum. Hey, eğer bir aksilik olursa bana arka çıktığın sürece... Elbette, dedi doktor. Bazen riski göze almak gerekir, Peter. ve gerçekten gerektiği takdirde kayıt kasetini geri sarabilirim.
Pete şaşkın görünüyordu. Bunu yapabilir misin?
Doktor gülümsedi.
4 numaralı otopsi odasında birçok sır gömülüdür, bayım.
Eminim öyledir, dedi diğeri gülümsemeye karşılık vererek ve ardından görüş alanımdan uzaklaştı.
Geri döndüğünde elinde siyah bir kablonun ucundan sarkan bir mikrofon vardı. Mikrofon çelikten bir gözyaşı damlasına benziyordu. Onu görmek, içinde bulunduğum korkunç durumun gerçeklik boyutunu daha önce hiç olmadığı kadar artırdı. Beni gerçekten kesmeyeceklerdi elbette, değil mi?
Pete deneyimli değildi ama bu işin eğitimini almıştı. Mutlaka engebeli arazide topumu ararken beni ısıran şeyin bıraktığı izleri görecekti ve ondan sonra en azından şüpheleneceklerdi.
Şüphelenmeleri gerekiyordu.
Yine de çelik uçları merhametsizce ışıldayan makasları, tavuk parçalama makaslarını görmeye devam ediyor ve kalbimi göğüs boşluğundan çıkarıp tartıya koymadan önce donuk bakışlarımın önünde kanları damlar bir şekilde havada tuttukları sırada hala hayatta olup olmayacağımı merak ediyordum. Sanki hayatta olabilirmişim gibi geliyordu. Beynin, kalbin durmasının ardından 3 dakikaya kadar çalışabileceğini söylerlerdi.
''Hazırız doktor,'' dedi Pete. Sesi bu kez oldukça resmiydi. Kaset dönüyordu. Otopsi işlemi başlamıştı.
''Hadi şu köfteyi çevirelim,'' dedi doktor neşeyle ve birkaç saniye sonra yüzüstü döndürüldüm. Sağ kolum havada savrulduktan sonra masanın kenarına doğru düştü ve kenardaki metal çıkıntı koluma battı. Canım çok yanmıştı. Acı fazlasıyla şiddetliydi ama umursamıyordum. Metal çıkıntının kolumu kanatması, kanın ölü bedenlerden umulmayacak şekilde akması için dua ediyordum.
Doktor Allen, kolumu tutarak tekrar bedenimin yanına koydu. Artık en çok hissettiğim yer burnumdu. Masanın üzerine kapaklanmışım, burnum eziliyordu ve ciğerlerim ilk kez bir tehlike mesajı gönderdi. Bol oksijen alamadıkları için isyan ediyorlardı. Ağzım kapalı, burnum da kısmen tıkalıydı. Solunumumu ne ölçüde engellediği hakkında bir fikrim yoktu çünkü nefes aldığımı bile tam anlamıyla hissedemiyordum. Boğulmaktan korkuyordum. Sonra dikkatimi burnumdan tamamen uzaklaştıran bir şey oldu. Dev bir cisim. Camdan yapılmış bir beyzbol sapası gibiydi. Kabaca rektumuma sokuldu. Bir kez daha çığlık atmaya çalıştım ama o zavallı vızıltıdan fazlasını başaramadım.
''Derece içeride,'' dedi Pete. ''Zaman ayarını da açtım.''
''İyi fikir,'' dedi doktor uzaklaşarak. Ona hareket alanı veriyordu. Bu bebeğin test sürüşünü yapması için bir fırsat sunuyordu. Benim test sürüşümü yapması için. Müzik hafifçe kısılmıştı.
''Ceset 44 yaşında beyaz,'' dedi Pete mikrofona kayıt için. ''İsmi Howard Randolph Cottrell. İkamet adresi Laurel Grace Lane, numara 1566, Derry.''
Doktor Erlan'ın biraz uzaktan gelen sesi duyuldu.
''Mary Mead.''
Kısa bir sessizliğin ardından Pete tekrar konuştu. Sesinde hafif bir öfke tınısı vardı.
''Doktor Erlan beni uyararak ikamet adresinin Derry'den daha önce ayrılmış olan Mary Mead'de.''
''Bu kadar tarih dersi yeter Pete.''
''Ulu tanrım, kıçıma soktukları şey neydi? Büyükbaş hayvanlarda kullanılan bir tür derece mi? Biraz daha uzun olsaydı ucunu ağzımın içinde hissedecektim. Ve kayganlaştırmak için de zahmet etmemişlerdi. Zaten neden edeceklerdi ki? Ne de olsa ölüydüm.''
''Ölü.''
''Affedersiniz doktor,'' dedi Pete. Biraz bocalamanın ardından doktorun yanındaki statüsünü hatırlamıştı. ''Bu bilgi ambulans formundan alınma. Kaynağı da Maine eyaletine bağlı bir sürücü ehliyeti. Resmi bildiriyi yapan doktor Frank Jennings. Olay yerindeyken öldüğü bildirilmiş.''
Bu kez kanamasını umduğum burnumdu. Lütfen diye yalvardım. Lütfen kana. Hatta kan fışkırt. Hiçbir şey olmadı.
''Ölüm sebebi kalp krizi olabilir,'' dedi Peter. Bir el hafifçe sırtımdan popuma doğru ilerledi. Dereceyi çıkarması için dua ettim ama çıkarmadı. Omurga sağlam görünüyor. Dikkat çeken bir bozukluk yok.
Ne olduğumu sanıyorlardı.
Parmak uçlarıyla elmacık kemiklerimi tutarak başımı kaldırdı. Kate Richard'ın gitarının sesi arasında beni duyamayacağını bile bile umutsuzca mırıldanmaya çalıştım.
Belki bir şekilde bu çabamı, burnumdan geçen havanın yarattığı titreşimi hissederdi. Hissetmedi. Başımı iki yana çevirdi. "Belirgin bir boyun yaralanması yok," dedi. Başımı masaya öylece sertçe bırakmasını umuyordum çünkü yüzüm masaya çarptığında burnum kanayacaktı. Gerçekten ölü değilsem elbette. Ama nazikçe, yavaşça bıraktı ve bir kez daha nefes alma zorluğu tehlikesiyle karşı karşıya kaldım. "Sırtta ve kalçada gözle görülen yara yok," dedi. "Ama sağ baldırın üst kısmında muhtemelen şarapnel yarasının bıraktığı eski bir iz var. Çirkin bir yara izi."
Çirkindi ve şarapneldi. Benim için savaşın sonu olmuştu. Bir avan topu mermisi bulunduğum bölgeye düşmüş, iki adam ölmüştü. Bense şanslıydım. Ön tarafta, çok daha hassas olan bölgede izin görünümü daha kötüydü ama neyse ki alet işliyordu. Yani o güne dek işlemişti. Yara bir santim daha solda olsaydı, ne olacağını düşünmek bile istemiyordum. Sonunda dereceyi çekip çıkardı. Ulu Tanrım, ne büyük bir rahatlamaydı. Ve havada tutup baktı. Duvardaki gölgesinden ne yaptığını anlayabiliyordum.
34,5, dedi.
Vay canına, bu o kadar da düşük değil.
Bu adam canlı bile olabilirdi.
Kedi, Doktor Erlin.
Onu nerede bulduklarını unutma, dedi kadın odanın diğer ucundan. İki şarkı arasında sessizlik olduğu için öğretmen edasıyla söylediklerini çok iyi duydum. Golf sahasında, bir yaz günü, 37 derece bile çıksa şaşırmazdım.
Pekala, pekala, dedi aklı başına devşirilmiş Pete.
Bunlar kayıtta kulağa komik gelmeyecek mi?
Tercümesi, kaydı dinleyenler bir salak olduğumu düşünür mü?
Bu eğitimin bir parçası ve kulağa da öyle gelecek.
Pekala, güzel, harika.
Pete'in plastik eldivenle sarılı parmakları popomu iki yana açtı. Ardından bıraktı ve bacaklarımın arkası boyunca incelemesine devam etti. Yapabilseydim, o an tüm vücudum gerilirdi. Sol bacağım diye mesaj göndermeye çalıştım. Sol bacağım Pete. Evlat, sol baldırım. Görüyor musun?
Görmeliydi. Mutlaka görmesi gerekiyordu zira ben hissedebiliyordum. Bir arı sokmasının veya şırınganın içindekini damar yerine kasa boşaltmış sakar bir hemşirenin yaptığı iğnenin ardından olduğu gibi bir zonklama vardı.
Ceset, şort giyerek golf oynamanın kötü bir fikir olduğunu adeta kanıtlıyor, dedi ve kör doğmuş olmasını diledim. Kahretsin, belki gerçekten doğuştan kördü. Öyleymiş gibi davrandığı kesindi. Her tür böcek ısırığı, çizikler.
Mike, adamı engebeli bölümde bulduklarını söyledi, diye seslendi Erlon. Malzemeleri hazırlarken büyük bir gürültü çıkarıyordu. Duyan, bir kafeteryada bulaşık yıkıyor sanırdı. Muhtemelen topunu ararken bir kalp krizi geçirdi.
Hı.
Devam et Peter, iyi gidiyorsun.
Bence bu tartışmaya son derece açıktı.
Tamam.
Dokunuşlar, bastırmalar, dürtmeler devam etti. Çok nazik dokunuşlardı. Belki fazlasıyla yumuşaktılar.
Sol baldırda mikrop kapmış görünen sivrisinek ısırıkları var, dedi ve dokunuşu hala çok hafif olmasına rağmen verdiği acı öylesine şiddetliydi ki, alçak bir vızıltıdan fazlasını becerebilecek olsam çığlığım odada yankılanırdı. Birdenbire hayatımın geri kalan süresinin çalan Rolling Stones kasetinin uzunluğuna bağlı olduğunu fark ettim. Tüm şarkıların ard arda geldiği bir CD değil de kaset olduğunu varsayıyordum. Kaset beni kesmelerinden önce biterse, onlar arkasını çevirmeden önce duyabilecekleri kadar yüksek bir mırıltı çıkarabilsem.
Genel otopsiden sonra böcek ısırıklarına bir göz atmak isteyebilirim, dedi doktor.
Ama kalbi konusunda haklıysak, buna gerek kalmayacak elbette. Yoksa şimdi bakmamı mı isterdin?
Görünüşleri seni endişelendirdi mi?
Hayır, sivrisinek sokması oldukları çok açık, dedi aptal Jimple. Batı yakasında oldukça iri olabiliyorlar. Sadece sol bacağında 5, 7, 8...
Tanrım, neredeyse bir düzine ısırık var.
Sinek kovucu sürmeyi unutmuş olmalı.
Kovucu sürmeyi değil, pantolon giymeyi unutmuş, dedi Pete ve kıkırdadılar.
Otopsi odası esprisi. Bu kez Pete beni tek başına çevirdi. Muhtemelen spor salonunda geliştirdiği kasları kullanmasına bir fırsat çıktığı için memnun olmuştu. Bütün sivrisinek ve yılan ısırıkları tekrar aşağıda kalmıştı. Artık görünmüyorlardı. Donuk gözlerim yine tavana, parlak ışıklara çevrilmişti. Pit geriledi ve görüş alanından çıktı. Bir uğultu oldu. Masa, çok iyi bildiğim bir sebeple hafifçe eğildi. Bu şekilde beni kestiklerinde tüm sıvılar akıp zemindeki özel bölümde toplanacaktı. Otopsi sonucu soru işaretleri oluştuğu takdirde Augusta'daki eyalet laboratuvarında incelenmek üzere bol bol örnek birikecekti. Tüm gücümü topladım ve o yüzüme bakarken gözlerimi kapatmaya çalıştım. Ama minicik bir kıpırtı bile olmadı. Tek istediğim, güzel bir pazar günü 18 delik golf oynamaktı ama onun yerine göğsünde kıllar olan pamuk prensese dönmüştüm. Ve o keskin makaslar karnıma girdiğinde neler hissedeceğimi düşünmeden duramıyordum. Pete'in bir elinde bir dosya vardı. Dosyaya biraz baktı, bir kenara koydu ve mikrofona konuştu. Sesindeki resmiyet biraz azalmıştı. Az önce hayatının en kötü yanlış teşhisini yapmıştı ama bunun farkında değildi ve iyice ısınarak işleme devam ediyordu.
Otopsiye 20 Ağustos 1994 Pazar günü saat 17.49'da başlıyorum, dedi.
Dudaklarımı çekti. At almaya niyetli bir adam gibi dişlerimi inceledi ve sonra çenemi aşağı çekti.
Renk iyi, dedi. Yanaklarda koyu lekeler yok.
Çalmakta olan şarkı bitmek üzereydi ve kayıt cihazının durdurma düğmesine bastığını açıkça duydum.
Tanrım, bu adam gerçekten yaşıyor olabilir.
Çılgın bir mırıldanmaya uğraştım ve tam o sırada Doktor Allen kulağa lazımlık gibi gelen bir şeyi yere düşürdü.
Eminim bu dediğinin doğru olmasını çok isterdi, dedi gülerek.
Pete de ona katıldı ve bu kez ikisinin de kanser olmasını diledim. Şöyle ameliyat imkanı olmayan ve çok uzun süren türden bir kanser. Çabuk hareketlerle boynumu ve göğsümü kontrol etti.
Morarma, şişme veya kalp krizinin dışarıdan görülen bir başka etkisine rastlanmıyor, dedi.
Aman ne sürpriz. Ardından elleri daha aşağı yöneldi ve karnıma bastırdı.
Geğirdim.
Gözleri irileşip çenesi sarkarak yüzüme baktı ve umutsuzca bir kez daha ses çıkarmaya çalıştım.
Start me up'ın gürültüsünde beni duyamayacağını biliyordum ama belki bu geğirmenin ardından sonunda şimdiye kadar atlamış olduğu şeyi görebilir.
Çok ayıp Hobby, dedi Katie Erland'ın ismindeki o kaltak arka taraftan ve ardından bir kahkaha attı.
Hazırlıklı olsan iyi olur Pete. Bu ölüm sonrası geğirmeler en kötüsüdür.
Pete, abartılı bir hareketle elini yüzünün önünde sallayarak havayı dağıttı ve tekrar işine döndü. Kasıklarıma neredeyse hiç dokunmadı ama sağ bacağımın arkasındaki yara izinin ön tarafa doğru devam ettiğini belirtti. Ama asıl büyük olanı gözden kaçırdın, diye düşündüm.
Galiba baktığın yerin biraz yukarısında kalıyor. Ama önemli değil, Bay Watch, dostum.
Önemli olan, hala hayatta olduğun gerçeğini gözden kaçırmış olman. Mikrofona konuşmaya devam ediyordu ve sesindeki gerginlik iyice azalmış, rahatlamıştı. Hatta sesi biraz Quincy Mee'deki gibi Jack Klugman'a benziyordu ve arkamda duran partnerinin tıp dünyasının Pollyanna'sı olan kadının bu bölüm için kaseti geri sarmaya gerek olmadığını düşündüğünü biliyordum. Pete, ilk otopsisini yapacağı adamın hala hayatta olduğu gerçeğini anlayamaması hariç harika bir iş çıkarıyordu.
Sonunda, ''Sanırım artık bir sonraki aşamaya geçmeye hazırım, doktor.'' dedi.
Ama sesi biraz çekimserdi. Doktor yaklaştı. Bana kısa bir bakış fırlattı ve Pete'in omzunu sıktı.
''Pekala.'' dedi.
''Gösteri başlasın.'' Dilimi dışarı çıkarmaya uğraşıyordum. Arsız küçük çocuklara has o basit hareket yeterli olacaktı. Ve sanki dudaklarımın gerisinde bir yerde hafif bir karıncalanma hissediyordum. Yüklü bir doz Novocain ardından kendine geliş sırasında hissedilene benzer bir uyuşukluktu. Ve sanki dudaklarımda bir kıpırtı olmuştu.
Hayır, hayal gücümün oyunu olmalı.
Evet, evet. Ama tek bir sefere mahsustu ve tekrar denediğimde hiçbir hareket olmadı.
Beat makası eline aldığında Rolling Stones'la Hank Fire'a geçmişti.
''Bir aynayı burnumun önünde tutun!'' diye haykırdım onlara.
''Buğulandığını göreceksiniz. En azından bunu yapın bari.''
Şık, şık, şık gıdı şık. Pete makası çevirdi ve bir açıda ışık keskin ucundan yansıdı. O an bu çılgınlığın sonuna dek süreceğinden bir an için tamamen emin oldum. Yönetmen sahneyi dondurmayacaktı. Hakem 9. raundda maçı bitirmeyecekti. Sponsor firmaların reklamları için durmayacaktık. Ben orada çaresizce yatarken Pidi elindeki büyük makası karnıma sokacak ve Korkov koleksiyonundan gelmiş bir kargo paketi gibi içimi açacaktı. Kararsızca Doktor Erlin'e baktı.
Hayır diye feryat ettim. Sesim beynimin karanlık kuytularında yankılandı ama dudaklarımın arasından yine çıkmadı. Hayır, lütfen hayır.
Doktor başını salladı. Hadi başla, sorun çıkmayacak, halledeceksin. Müziği kapatmak ister misin?
Evet, evet, kapatın.
Seni rahatsız ediyor mu? Evet, hem de nasıl. Öyle rahatsız ediyor ki kafası hastasının hala yaşıyor olduğuna basmıyor. Tamam, diyen doktor görüş alanından kayboldu. Biraz sonra Mick ve Kate'nin sesi kesilmişti. Tekrar o vızıltıyı çıkarmaya çalıştım ve dehşetle artık o kadarını bile yapamadığımı fark ettim. Çok fazla korkuyordum. Dehşet ses tellerimi kilitlemişti. Doktor Pid'in yanına geldi ve açık bir mezarın içine bakıyorlarmışçasına gözlerini bana çevirdiler. Bense olduğum yere bir külçe gibi yığılmıştım. Teşekkürler, dedi Pid. Sonra derin bir nefes alarak makası kaldırdı. Göğüs kesimine başlıyorum. Makası yavaşça indirdi. Keskin uçlarını görebiliyordum. Ve sonra görüş alanımın dışında kaldılar. Uzun bir dakikanın ardından çeliğin soğukluğunu karnımın üst kısmında hissettim. Pete, şüpheli bir ifadeyle doktora baktı. Emin misin?
Uzmanlığını bu alanda almak istiyor musun, istemiyor musun Peter? Diye sordu kadın biraz sertçe. İstediğimi biliyorsun ama o halde kesmeye başla.
Pete dudaklarını kısarak başını salladı. Becerebilsem gözlerimi kapatırdım ama elbette o kadarcığını bile yapamıyordum. Tek yapabildiğim birkaç saniye sonra yaşayacağım acıya kendimi mümkün olduğunca hazırlamaktı. Vücudumu çeliğe karşı çelikleştirmeye çalıştım. Kesiyorum diyen Pete öne eğildi.
Bekle
diye bağırdı doktor. Karnımın üst kısmındaki baskı biraz hafifledi. Pete ona şaşkın, üzgün ve son anda engellenmenin verdiği rahatlıkla dolu bir ifadeyle baktı. Doktorun eldivenli elinin penisimi kavradığını hissettim. Ölülerle güvenli seks dersi veriyor gibiydi.
''Bunu atlamışsın Pete'' dedi şaşkın asistanına.
Pete öne eğilerek doktorun keşmine baktı. Kasığımdaki yara izi, sağ bacağımın üst kısmındaki cansız, gözeneksiz yüzey. Doktorun eli hala penisimi tutuyor, yara izini iyice açığa çıkarmak için hafifçe yana doğru çekiyordu. Bu hareketin onun için kanepenin yastığını kaldırıp altında bulunan hazineyi, madeni, paralar, kayıp bir cüzdan veya bir küpedeki bir başkasına göstermekten farkı yoktu ama bir şeyler oluyordu. Ulu Tanrım, bir şeyler oluyordu.
Ve bak, diye devam etti doktor. Parmağının ucunu sağ testisimin yan tarafında hafifçe gezdirdi. Şu incecik izlere bak. Testisleri neredeyse birer greyfurt kadar şişmiş olmalı.
Birini veya ikisini birden kaybetmediği için çok şanslıymış.
Bu konuda kendi şeylerin üzerine bahse girebilir misin? Diyen kadın yine cilveli bir kahkaha attı.
Eldivenli elinin tutuşu gevşedi, ardından tekrar tuttu ve görüş alanını genişletmek için kenara çekti. Hiç farkında olmadan karşılığında 25-30 papel ödenecek, elbette başka şartlar altında bir şeyi yapıyordu.
Sanırım bu savaşta alınmış bir yaranın izi.
Bana büyüteci ver Pete.
Ama yapmam gereken birkaç saniye sonra, dedi doktor. Nasılsa bir yere gideceği yok. Tüm dikkatini bulduğu şey üzerinde toplamıştı. Eli hala penisimi kavruyor, bastırıyordu. Ve bana oluyormuş gibi gelen şey hala oluyor gibiydi ama belki de yanılıyordum. Yanılıyor olmalıydım çünkü aksi halde Pete olan biteni görür, doktor da hissederdi. Öne doğru iyice eğildi. Maskesinin ensesinden sarkan yeşil bağcıklarını görebiliyordum. Aman Tanrım, şimdi de nefesini oramda hissediyordum.
Dıştaki yanmaya dikkat et, dedi doktor. En az 10 yıl önce gerçekleşmiş bir yara. Muhtemelen bir patlama sırasında olmuş. Askeri kayıtlarını kontrol et. Kapı aniden açıldı. Pete şaşkınca haykırdı. Doktor Erlen'ın tepkisi
Fark etmeden parmaklarını kasmak oldu ve kendimi aniden çok yaygın olan yaramaz hemşire fantezisinin cehenneme yakışacak bir versiyonunu yaşıyormuş gibi hissettim. ''Sakın onu kesmeyin!'' diye bağırdı biri. Sesi öylesine yüksekti ve korkuyla öylesine titriyordu ki bağıranın rasyo olduğunu zor anladım. ''Sakın kesmeyin! Golf çantasında bir yılan varmış. Mike'ı soktu.'' Gözleri irileşmiş ve ağızları bir karış açılmış halde ona döndüler. Doktorun eli hala aynı pozisyondaydı ama bunun farkında değildi. Pidi de kalbi söküp çıkarılmış gibi elini göğsüne bastırmış, şok içinde Rusty'ye bakıyordu. ''Ne? Ne diyorsun?'' diye kekeledi. ''Anında yere devrildi.'' diye gebeledi Rusty korkuyla. ''Sanırım iyileşecek ama şu an konuşamıyor bile. Küçük kahverengi bir yılan. Daha önce hiç rastlamamıştım.'' Mike'ı soktuktan sonra kapının altından kaçtı ama şu an önemli olan o değil. ''Sanırım daha önce getirdiğimiz adamı da bu yılan sokmuştu. Bence...'' ''Lanet olsun doktor, ne yapıyorsun? Adamı okşayarak hayata döndürmeye mi çalışıyorsun?'' Doktor önce duyduklarına bir anlam veremeden aklı karışarak etrafına baktı. Ve sonra uyarılmış halde olan bir penisi tuttuğunu fark etti. Bir çığlık attı. Ve aynı anda makası Pidin uyuşmuş eldivenli elinden çekip aldı ve ben yine Alfred Hitchcock'un televizyon programını hatırladım. ''Zavallı Joseph Cotton.'' diye düşündüm. Sadece ağlaması yetmişti. Son söz. 4 numaralı otopsi odasında yaşadıklarımın üzerinden bir yıl geçti. Ve felç, hem inatçı hem de korkutucu olmasına rağmen tamamen iyileştim. El ve ayak parmaklarımı tam anlamıyla oynatmaya başladığımda aradan bir ay geçmişti. Hala piyano çalamıyorum ama zaten hiçbir zaman becerememiştim. Bu bir espriydi ve bu yüzden kimseden af dileyecek değilim. Otopsi odasındaki kötü maceramın ardından gelen 3 ayda sinir krizi geçirip aklımı kaybetmeyişimi espri yeteneğime borçlu olduğuma inanıyorum. Otopside kullanılan makasın sivri ucunu karnınızda hissetmediyseniz anlatmaya çalıştığım şeyi anlamanıza imkan yok. Ölümün eşiğinden dönüşümden 2 veya 3 hafta sonra Dupont Caddesi'nde oturan bir kadın Derry polisini arayarak yan evden gelen kötü kokudan şikayetçi oldu. Ev, Walter Kerr adında bekar bir banka memuruna aitti. Polis evde kimseyi bulamadı. Daha doğrusu canlı birini bulamadı. Bodrum'da ise çeşitli türlerde 60'ın üzerinde yılan buldular. Yaklaşık yarısı ölüydü. Açlık ve susuzluk. Ama geri kalanı canlıydı. Ve son derece tehlikeliydi. Aralarından birkaçı oldukça nadir görülen türlerdendi. Ve inceleme yapan sürüngen bilimcilerin dediğine göre biri de geçen yüzyılın ortalarında soyunun tükendiği sanılan bir türe aitti. Ağustos ayının 22'sinde ısırılmamın 2 gazetede felçli adam ölümcül otopsiden kıl payı kurtuldu haberinin çıkmasının bir gün sonrası haberin bir yerinde sözlerimden alıntı yapılmış, dehşetle taş kesildiğim yazılmıştı. Walter Kerr'in işe gitmediği görülmüştü. Kerr'in bodrumunda biri hariç her yılan için belirli bir kafes vardı. Boş kafesin üzerinde ne bir isim ne de bir işaret vardı ve golf çantamdan çıkan yılan, ambulans görevlileri cesedimle birlikte onu da almışlardı ve otoparkta vuruş alıştırması yapıyorlardı. Hiç bulunamadı. Kanıma karışmış olan zehir, hasta bakıcı Mike Cooper'ın kanında da aynı zehir bulunmuştu ama dozu bendekine göre daha azdı. Kayıtlara geçti ama hiçbir zaman tanımlanamadı. Geçen yıl boyunca birçok yılan resmine baktım ve zehri insanda tam felce yol açan tek bir yılana rastladım. Bu yılan Peru koca dişiydi. 1920'lerde soyunun tükendiği sanılıyordu. Dupont Caddesi, Derry Municipal Country Kulübü'ne çok yakındı. Aralarında kuru çalılar ve boş arsalar vardı. Son bir not. Kathy Erlen'la 1994'ün Kasım'ından 1995'in Şubat'ına kadar 4 ay birlikteydik. Cinsel uyumsuzluk yüzünden anlaşarak ayrılmaya karar verdik. Lastik eldiven giymediği zamanlarda iktidarsızlık sorunu yaşıyordum. Korku hikayeleri yazan her yazarın, bir noktada sadece yarattığı yoğun dehşet uğruna bile olsa canlı canlı gömülme konusunu ele alması gerektiğini düşünürüm. 7 yaşlarında küçük bir çocukken en sevdiğim televizyon programı Alfred Hitchcock sunardı. Ve en korkunç bölümü de, bu konuda tüm arkadaşlarımla aynı fikirdeydik, Joseph Cotton'un bir trafik kazasında yaralanan adam rolünde olduğu bölümdü. O kadar kötü yaralanmıştı ki doktorlar öldüğünü sanmıştı. Nabzını bile bulamamışlardı. Tam ona otopsi yapmak üzerelerken, bir başka deyişle hala hayatta ve içten içe çığlıklar atıyorken onu kesmek üzere oldukları anda tek bir damla gözyaşı dökerek doktorlara ölmediğini göstermişti. Bu çok dokunaklıydı ama dokunaklı sahneler pek benim tarzım değil. Bu konu üzerinde düşünmeye başladığımda aklıma daha modern diyebileceğimiz bir iletişim yöntemi geldi ve ortaya bu hikaye çıktı. Yılanla ilgili son bir not. Peru koca dişi diye bir sürüngenin var olduğundan çok şüpheliyim ama Agatha Christie, Bayan Marple hikayelerinden birinde bir Afrika koca dişinden bahsediyor. Bu kelime o kadar hoşuma gitti ki, Afrika değil, koca diş. Hikayeye koymaya karar verdim. Son.